Ayrım 32.
Ben sesiniz olmuşum. Bir sessizlikten sonra kartlarına güvenen bir oyuncunun güveniyle ve yarı sırdaş, yarı mağrur bir havayla açıkladım. Ben Emine'yim. Kelime Galip'te hiçbir çağrışım yapmadım. Evet, evet, başka bir diyeceğin yok mu? Yıllar sonra diye mırıldandı Galip. Canım yıllar sonra, yıllar sonra nihayet. Gazetede yazını okurken bana seslendiğini görünce nasıl oldum biliyor musun? 20 yıldır bugünü bekliyordum. 20 yıldır beklediğim o cümleyi okunca ne oldum biliyor musun? Bütün dünyaya bağırmak, seslenmek istedim bütün dünyaya. Çılgın gibi oldum. Kendimi zor tuttum, ağladım. Biliyorsun, ihtilal işine karıştı diye Mehmet'i emekli ettiler. Ama her sabah sokağa çıkıyor. Bir işleri vardır hep. Hemen arkasından sokağa fırladım. Koşarak Kurtuluş'a gittim. Bizim ara sokağımıza. Ama hiçbir şey yoktu. Hiçbir şey yoktu. Her şey değişmiş, her şey yıkılmış, hiçbir şey yerinde kalmamış, evimiz yerinde yoktu. Sokağın ortasında ağlamaya başladım. Acıyıp bir bardak su verdiler. Hemen eve döndüm, bavulumu yaptım. Mehmet eve dönmeden kaçtım. Canım, Celalciğim, söyle şimdi seni nasıl bulacağım? 7 gündür yollarda, otel odalarında, utancımı gizleyemediğim uzak akrabaların evlerinde sığıntı gibi kalıyorum. Kaç kere gazeteye telefon ettim, bilmiyoruz dediler. Akrabalarını aradım, onlar da öyle. Bu telefonu ettim, cevap veren yok. Birkaç küçük eşyadan başka hiçbir şey almadım yanıma. Almak da istemiyorum. Mehmet deli gibi beni arıyormuş. Ona hiçbir şeyi açıklamadım, kısa bir mektup bıraktım. Evi neden terk ettiğimi bilmiyor. Kimse bilmiyor. Kimseye söylemedim. Hayatımın tek gururu olan sırrımı, aşkımı, aşkımızı kimseye açmadım canım benim. Şimdi ne olacak? Korkuyorum. Artık yalnızım. Sorumluluklarım kalmadı artık. Tombul tavşanın akşam yemeğine gitmek için evine kocasına yetişmek için dönüyor diye üzülmeyeceksin artık. Çocuklarım büyüdüler. Biri Almanya'da, öbürü asker. Bütün hayatımı, bütün vaktimi, her şeyimi sana vereceğim. Ütülerini yapacağım, yazı masanı. Ah, o yazılarını toplayacağım. Yastık kılıflarını değiştireceğim. O eşyasız, dolapsız buluşma yerinden başka hiçbir yerde göremedim seni. Asıl evini, eşyalarını, kitaplarını o kadar merak ediyorum ki. Neredesin canım? Nasıl bulacağım seni? Yazında adresini neden şifrelemedin? Adresini ver. Sen de düşündün. Yıllarca hep sen de düşündün değil mi? Yeniden o tek odalı taş evimizde, öğleden sonra, güneş ıhlamur yapraklarının arasından yüzlerimize, çay bardaklarımıza, birbirlerini tanıyan ellerimize vururken biz yapayalnız olacağız. Ama Celal, o ev yok artık, yıkılmış, yok olmuş. Ne o Ermeniler, ne o eski dükkanlar. Bunu bilmiyor muydun? Oraya gidip ağlamamı mı istedin? Niye yazına bunu koymadın? Her şeyi yazabilen sen bunu da yazabilirdin. Konuş artık benimle. 20 yıl sonra konuş. Utandığın zaman gene ellerin terliyor mu? Uyurken yüzünde o çocuksu bakış beliriyor mu gene? Söyle. Canım de bana. Nasıl göreceğim seni? Hanımefendi, dedi Galip dikkatli. Hanımefendi, her şeyi unuttum. Bir yanlışlık olmuş. Günlerdir gazeteye yazı vermiyorum. Onlar da 30 yıl önceki yazılarımı yeniden basıyorlar, anladınız mı? Hayır. Yazılarım da size. Kimseye bir işaret ya da cümle falan yollamak istemedim ben. Yazı yazmıyorum artık. Gazetedekiler de eski yazılarımı yeniden yayımlıyorlar. 30 yıl önceki bir yazımda varmış demek ki o cümle. Yalan! Diye bağırdı kadın. Yalan! Beni seviyorsun. Beni çok sevdin. Yazılarında hep beni anlattın. İstanbul'un en güzel köşelerini anlatırken benimle seviştiğin evin sokağını anlattın. Bizim kurtuluşumuzu, bizim küçük köşemizi anlattın. Sıradan bir garsoniyeri değil. Bahçeden gördüklerin bizim ıhlamur ağaçlarımızdı. Mevlana'nın ay yüzü güzeli derken edebiyat yapmıyor, senin ay yüzünü anlatıyordun, beni. Kiraz dudaklarımdan da söz ettin, hilal kaşlarımdan da. Bunları sana ben ilham ettim. Amerikalılar aya gittiklerinde, ay yüzeyindeki karaltılar diye yazdığın şeyin benim yanağımdaki benler olduğunu biliyordum. Canım, bir daha sakın inkar etme. Karanlık kuyuların korkutucu dipsizliği de benim kara gözlerimdi. Teşekkür ederim. Ağlamıştım. O apartmana geri döndüm dediğin yer de tabii ki bizim 2 katlı evimizdi. Ama yasak ve gizli aşkımızı kimse anlamasın diye orayı Nişantaşı'nda 6 katlı, asansörlü bir apartman gibi anlatmak zorunda kaldın, biliyorum. Çünkü biz orada, Kurtuluş'ta, o evde seninle 18 yıl önce buluştuk. Tam 5 kere. Ne olur inkar etme. Beni sevdiğini biliyorum. Hanımefendi, sizin de dediğiniz gibi her şey çok eskidendi, dedi Galip. Artık hiçbir şey hatırlamıyorum. Her şeyi bir bir unutuyorum. Canım, Celal, Celalciğim, bu sen olamazsın. İnanamıyorum. Seni orada zorla tutanlar, zorla konuşturanlar mı var? Yalnız mısın? Bir tek doğruyu söyle. Beni yıllardır sevdiğini söyle yeter. 18 yıl bekledim. Bir o kadar daha beklerim. Bana bir kerecik, Bir kerecik beni sevdiğini söyle. Peki, hiç olmazsa beni o zaman sevdiğini söyle. O zaman sevmiştim de. Telefonu sonsuza kadar kapayacağım. Sevmiştim. Canım de bana. Canım. Ah hayır, öyle değil. İçten söyle. Hanımefendi, lütfen. Geçmiş geçmişte kalsın. Ben de yaşlandım. Belki siz de genç değilsiniz artık. Ben hayallerinizdeki insan hiç değilim. Rica ediyorum. Bu yayımcılık hatasını, dikkatsizliğin bize yaptığı bu soğuk şakayı bir an önce unutalım. Allah'ım, ben ne olacağım peki? Evinize, kocanıza dönersiniz. Sizi seviyorsa affeder. Bir hikaye uydurursunuz. Sizi seviyorsa hemen inanır. Kocanızı, sizi seven sadık kocanızı kırmadan bir an önce evinize dönün. 18 yıl sonra seni bir kere daha göreyim. Ben 18 yıl önceki o adam değilim hanımefendi. Hayır, o adamsın. Yazılarını okuyorum, her şeyini biliyorum. Seni ne çok, ne çok düşündüm. Söyle bana. O kurtuluş günü uzak değil, değil mi? O kurtarıcı kim? Ben de onu bekliyorum. O sensin, biliyorum. Daha pek çok kişi biliyor. Bütün esrar sende. Beyaz atın üzerinde değil, beyaz kadillakla geleceksin. Herkes bu rüyayı görüyor. Celalciğim, seni ne çok sevdim. Bir kere olsun, hiç olmazsa uzaktan göreyim. Bir parkta, Maçka Parkı'nda. Sana uzaktan bir kere olsun bakabileyim. Saat 5'te Maçka Parkı'na gel. Hanımefendi, telefonu özür dileyerek kapatacağım. Ondan önce dünyadan elini eteğini çekmiş yaşlı bir adam olarak ve hiçbir zaman layık olmadığım sevginize sığınarak sizden bir şey rica edeceğim. Lütfen bana söyleyin, telefonumu nereden buldunuz? Benim adreslerimden hiçbiri var mı sizde? Benim için çok önemli bunlar. Söylersem seni bir kere olsun görmeme izin verecek misin? Bir sessizlik oldu. Vereceğim, dedi Galip. Bir sessizlik daha oldu. Önce adresini sen ver ama, dedi kadın kurnazca. Bunca yıldan sonra güvenmiyorum sana açıkçası. Galip düşündü. Telefonun öbür ucundan bir kadının, hatta iki kadının diye düşünmüştü. Yorgun bir buharlı lokomotif gibi sinirli sinirli nefes alışı duyuluyor. Daha arkadaki bir radyodan belli belirsiz bir müzik geliyordu. Radyo programlarında Türk halk müziği diye ilan edilen ve Galip'e aşktan, terk edilişten ve acıdan çok babaanneyle dedenin son yıllarını ve son sigaralarını hatırlatan bir müzik. Galip uzak bir köşesinde iri ve eski bir radyo duran odayı, o odanın öteki ucunda elinde telefon, yıpranmış bir koltukta oturan gözü yaşlı tık nefes bir kadını hayal etmeye çalıştı. Ama gözlerinin önünde babaanneyle dedenin bir zamanlar oturup sigara içtikleri iki kat aşağıdaki o oda canlandı. Rüya ile orada ben görmedim oynuyorlardı. Bir sessizlikten sonra adreslerin diye söze başlamıştı ki Galip, kadın bütün gücüyle bağırdı. Hayır, hayır söyleme, o da dinliyor, o da burada, zorla konuşturuyor beni. Celal, canım söyleme adresini, seni bulup öldürecek. Ah, ah. Son inlemelerle birlikte kulağını iyice bastırdı ahizeden Galip tuhaf, korkunç, madeni gürültüler işitti. Anlaşılmaz sıkırtılar, bir itiş kakış hayal etti. Derken büyük bir patırtı duyuldu. Ya bir tabanca patlamış ya da çekiştirilen ahize yere düşmüştü. Hemen sonra bir sessizlik başladı. Ama tam bir sessizlik de değildi. Galip uzakta hala çalan radyoda Behiye Aksoy'un çapkın çapkın seni çapkınlarını ve radyo kadar uzak bir köşede ağlayan kadının hıçkırıklarını işitti. Şimdi kimin eline geçmişse ahize, yakından onun soluk alışverişleri duyuluyordu. Ama bir şey söylemiyordu o kişi. Bu ses düzeni çok uzun sürdü. Radyoda yeni bir şarkı başladı. Nefes alışverişler, kadının tek düzeleşen hıçkırıkları hiç değişmiyordu. Alo, dedi Galip sinirleri iyice bozulunca. Alo, alo. Benim, ben, dedi en sonunda bir erkek sesi. Günlerdir dinlediği sesti, her zamanki ses. Olgunlukla, soğukkanlılıkla, neredeyse Galip'i yatıştırır, tatsız bir konuyu kapatır gibi konuşmuştu. Emine dün bana her şeyi itiraf etti. Onu bulup eve getirdim. Celal Efendi, iğreniyorum senden. Senin canını okuyacağım. Uzun, çok uzun zamandır süren bir oyunun hiç kimseye hoşnut etmeyen tatsız sonucunu açıklayan bir hakem gibi tarafsız bir sesle ekledi. Seni öldüreceğim. Bir sessizlik oldu. Bir de beni dinlesen, dedi Galip meslek alışkanlığıyla. Yazı yanlışlıkla yayımlandı. Eski bir yazımdı. Bırak bunları, bırak, dedi Mehmet. Soyadı neydi? Demin de dinledim. Çok da dinledim bu hikayeleri. Bunun için öldürmeyeceğim seni. Bunun için ayrıca ölümü hak etsendi. Seni ne için öldüreceğim biliyor musun? Ama Celal'den ya da Galip'ten bir cevap almak için sormuyordu. Cevabı çoktan hazırlamış olmalıydı. Galip alışkanlıkla dinledi. Bu miskin ülkeyi adam edecek askeri harekat ihanet ettiğin için değil, senin yüzünden rezil olan o yurtseverlik işine girişen o gözü pek subaylarla, sürüm sürüm süründürülen o mert insanlarla sonraları alay ettiğin, üstelik yazılarında kışkırttığın bu maceraya, Onlar kelle koltukta girerken ve saygı ve hayranlıkla sana kapılarını ve darbe planlarını açarlarken, sen oturduğun koltukta rezil ve sinsi hayallere daldığın için, hatta güvenlerini kazanarak evlerine girdiğin bu alçak gönüllü yurtsever insanların arasında hayallerini sinsice uygulayabildiğin için de değil. Kısa keseceğim. Hepimizin bir ihtilal heyecanına kapıldığı o günlerde bir bunalım geçiren zavallı karımı kandırdığın için de değil. Hayır, hepimizi, bütün bir ülkeyi kandırdığın için rezil hayallerini, saçma sapan kuruntularını, pervasız yalanlarını, sevimli şaklabanlıklar, dokunaklı incelikler ve oturaklı sözler kılığına sokup hepimize, bütün bir millete ve en başta da yıllarca ve yıllarca bana yutturabildiğin için öldüreceğim seni. Benim gözlerim açıldı artık. Başkalarının da gözleri açılsın artık. Hikayesini alayla dinlediğin o atlar var ya, senin bir gülüş unutacağın bu adamın intikamını alacağım. Senin izine rastlamak için bütün şehri karış karış gezdiğim bu bir haftada yapılması gereken tek şeyin bu olduğunu anladım. Bu milletin de benim de bütün öğrendiklerimizi unutmamız gerekiyor çünkü. Bütün yazarlarımızı cenazelerini izleyen ilk sonbahardan sonra unutuşun dipsiz kuyusundaki sonsuz uykularına terk edeceğimizi de sen yazmıştın. Hepsine bütün kalbimle katılıyorum dedi Galip. İyice boşalan hafızamda kalmış son kırıntılardan da kurtulmak için yazdığım şu son birkaç yazıdan sonra bu yazı işinden elimi eteğimi bütün bütün çekeceğimi de sana söylemiş miydim? Bu vesileyle bugünkü yazımı nasıl bulduğunu sorsam. Namussuz herif. Sorumluluk nedir bilir misin sen? Bağlılık nedir? Dürüstlük nedir? Fedakarlık nedir bilir misin? Okuyucularını alay etmek ya da kandırılmış bir zavallıya eğlenceli bir işaret vermekten başka bir şey hatırlatıyor mu bu kelimeler sana? Kardeşlik nedir bilir misin sen? Celal'i savunmaktan çok bu son soruyu sevdiği için bilirim diyecekti Galip. Ama telefonun ucundaki Mehmet, hangi Mehmet'ti bu Muhammed? Kendini gayretkeşlikle yoğun ve içler acısı bir sövgü sağanağına vermişti şimdi. Sus, yeter artık dedi daha sonra küfürleri tükendiğinde. Bunu odanın bir köşesinde hala ağlayan karısına söylediğini Galip sonraki sessizlikte anladı. Kadının bir şey açıklayan sesini ve radyonun kapatıldığını işitti. Onun amcamın kızı olduğunu bildiğin için aile içi aşkları küçümseyen ukala yazılar yazdın diye devam etti Mehmet olduğunu söyleyen ses. Bu ülkenin evlatlarının yarısının teyzelerinin oğullarıyla, öbür yarısının da amcalarının kızlarıyla evlendiklerini bildiğin halde, akraba evlilikleriyle pervasızca alay eden rezil yazılar kaleme aldın. Hayır Celal Efendi, ben hayatta başka bir kız tanıma fırsatı bulamadığım için değil, akrabalarım dışında bütün kadınlardan korktuğum için değil, annemin, teyzelerim ve halalarımın ve onların kızları dışında başka herhangi bir kadının beni içtenlikle sevebileceğini, hatta bana sabırla tahammül edebileceğine inanamadığım için değil. Onu sevdiğim için evlendim bu kadınla. Sen çocukluğundan beri birlikte oynadığın bir kızı sevmek nedir, hiç düşünebilir misin? Sen yalnızca bir kadını, hayatın boyunca tek bir kadını sevmek nedir, düşünebilir misin? Şimdi senin için ağlayan bu kadını ben 50 yıl sevdim. Onu çocukluğumdan beri seviyorum. Anlıyor musun? Hala seviyorum. Sen hiç sevmek nedir bilir misin? Kendi gövdeni rüyanda görür gibi seni tamamlayan birine özlemle bakmak nedir bilir misin? Aşk nedir bilir misin sen? Bu kelimeler masallarına konmaya çoktan hazır o geri zekalı okuyucuların için yapılacak el çabukluğu marifet rezil bir yazı numarası için malzeme olmaktan başka bir şey olabildi mi senin için hiç? Sana acıyorum. Seni küçümsüyorum. Senin için üzülüyorum. Bütün hayatın boyunca laflarla oynamaktan, kelimeleri evirip çevirmekten başka bir şey yapabildin mi? Cevap ver. Sevgili dostum dedi Galip. Bu benim mesleğimdi. Mesleğiymiş diye bağırdı telefonun öbür ucundaki ses. Aldattın, kandırdın, alçalttın hepimizi. O kadar inanırdım ki sana. Bütün hayatımın bir sefaletler resmi geçidi, bir budalalıklar ve aldanışlar dizisi, bir kabuslar cehennemi ve zavallılıklar, küçüklükler ve bayağılıklarla kurulmuş bir sıradanlıklar şaheseri olduğunu bana acımasızca kanıtlayan tantanalı bir yazını okuduktan sonra da hak verirdim sana. Üstelik alçaldığımı, küçümsendiğimi düşüneceğime, böyle yüce düşüncelere ve keskin kaleme sahip birisiyle tanışmış, görüşmüş, hatta bir zamanlar aynı askeri darbenin denize indirildiği anda batan gemisinde birlikte bulunmuş olmaktan gurur da duyardım. Namussuz herif, o kadar hayrandım ki sana, hayatımdaki bütün sefaletin sorumlusu olarak korkaklığımı, yalnız benim değil, bütün milletin korkaklığını gösterdiğinde, neden korkak olduğumu, ne için, hangi yanlışımdan dolayı korkaklığa alıştığımı acıyla düşünür, bugün benden çok daha korkak olduğunu bildiğim seni ise bir cesaret anıtı olarak görürdüm. Öyle tapardım ki sana, artık bizlerle hiç ilgilenmediğin için herkesinkinden hiçbir fark olmayan sıradan gençlik anılarını ya da çocukluğunun bir kısmını geçirdiğin eski bir apartmanın kavrulmuş soğan kokan karanlık merdivenlerini, hatta hayaletli ve cadılı rüyalarını ve saçma sapan metafizik tecrübelerini anlattığın yazılarını, içindeki gizli saklı kerametleri keşfetmek için yüzlerce kere okur, karıma okutur. Akşam onunla bu yazı üzerinde saatlerce konuştuktan sonra inanılacak tek şeyin orada işaret edilen gizli anlam olduğunu düşünür ve hiçbir anlamı olmayan o gizli anlamı da anladığımı inandırırdım kendimi. Hiçbir zaman bu tür hayranlıklara fırsat vermek istemedim diye söze girmişti Galip. Yalan. Bütün yazı hayatın boyunca benim gibilerini avlamaya çalıştın. Onlara cevaplar yazdın, fotoğraflarını istedin, el yazılarını inceledin, sırlar, cümleler, sihirli kelimeler verir gibi yaptın. Hepsi ihtilal işi içindi, kıyamet günü için, Mehdi'nin gelişi, kurtuluş saati için hepsi. Ya sonra? Ya bu işten vazgeçtikten sonra? Bu sayede o okurlarda bir şeye inanabiliyorlardı en sonunda. Sana inanıyorlardı ve sen de buna pek bayılıyordun. Dinle, o kadar hayrandım ki ben de sana, parlak bir yazını okuduğumda oturduğum koltukta tepinirdim. Gözlerimden yaşlar fışkırırdı. Yerimde duramaz, odada, sokaklarda aşağı yukarı yürür, seni düşlerdim. Bu da bir şey değil, o kadar çok hayalini kurar, o kadar çok düşünürdüm ki seni, bir noktadan sonra sanki ikimiz arasındaki kişilik çizgisi hayallerimin sisleri ve dumanları arasında kaybolurdu. Hayır, hiçbir zaman o yazıları kendimin yazdığını sanacak kadar kendimden geçmezdim. Unutma ki bir akıl hastası değil, yalnızca sadık bir okurunum ben. Ama senin yazdığın o parlak cümlelerin, o ince buluşların ve düşüncelerin yaratılmasında, tuhaf bir şekilde ilk anda kanıtlanamayacak kadar karmaşık bir yolla, sanki benim de bir payım varmış gibi gelirdi bana. Sanki ben olmasaydım sen o harikaları yumurtlayamayacaktın. Hayır, yanlış anlama. Yıllarca benden yürüttüğün, bir kere olsun iznimi alma gereğini bile duymadan aşırdığın o düşüncelerimden söz etmiyorum. Rufiliğin bana ilham ettiklerinde de, yayımlayabilmek için ne sıkıntılar çektiğim kitabımın son kısmındaki keşiflerimden de söz etmiyorum hiç. Onlar zaten senindi. Anlatmak istediğim, yalnızca aynı şeyi birlikte düşünmüş olmak duygusudur. Senin başarında sanki benim bir payım olduğu duygusu. Anlıyor musun? Anlıyorum, dedi Galip. Buna benzer bir şey yazmıştım da. Evet, hem de aksi bir rastlantıyla yeniden yayımlanan o malum yazında, ama anlamıyorsun. Anlasaydın çünkü hemen bana katılırdın. Bunun için öldüreceğim seni. İşte bunun için. Hiçbir zaman anlamadığın halde anlamış gibi gözüktüğün için. Hiçbir zaman hiçbirimizin yanında olmadığın halde gece rüyalarımıza girecek kadar ruhlarımıza küstahça sokulmayı başardığın için. O parlak yazılarda bir payım olduğunu kendime inandırabilmek için yıllar boyunca her yazını yutar gibi okuduktan sonra anlattığına benzer bir düşünceyi seninle dostluk ettiğimiz o mutlu yıllarda birlikte düşünmüş ya da konuşmuş olduğumuzu, olabileceğimizi hatırlamaya çalışırdım. O kadar çok düşünürdüm ki bunu, o kadar çok hayal ederdim ki seni, bir hayranınla tanıştığımda senin hakkında söylenen inanılmaz övgüler sanki benim için söyleniyormuş gibi gelirdi bana. Sanki ben de senin kadar ünlüydüm. Senin esrarengiz ve gizli hayatın hakkında çıkarılan dedikodular, sanki benim de sıradan biri olmadığımı, en azından sendeki o tanrısal sihrin bir kısmının bana da bulaştığını kanıtlardı. Sanki ben de senin kadar bir efsaneydim. Heyecana kapılırdım. Başka biri olurdum senin yüzünden. İlk yıllarda şehir hatları vapurunda, ellerinde gazete iki vatandaşın senden söz ettiklerini işittiğimde, ben Celal Salik'i tanıyorum, hatta çok yakından diye bütün gücümle bağırmak, onların şaşkınlık ve hayranlıklarından zevk almak, seninle ortak sırlarımızdan söz etmek gelirdi içimden. Daha sonraki yıllarda bu istek daha da şiddetlendi. İki kişinin bir yerde senden söz ettiklerini, seni okuduklarını görmeyeyim. Hemen, beyler, Celal Salik'e çok yakınsınız, hatta ben Celal Salik'im demek isterdim. Bu düşünce bana o kadar çok baş döndürücü, o kadar sarsıcı gelirdi ki söyleyeceğimi her düşünüşümde kalbim küt küt atmaya başlar, alnımda ter damlacıkları birikir, o şaşkınların yüzünde göreceğim hayranlığı düşündükçe zevkten bayılır gibi olurdum. Bu cümleyi bağıra bağıra, zafer ve mutlulukla hiçbir zaman söylemememin nedeni, onu saçma ya da abartılı bulmam değil, aklımdan geçirmemin bana yetmesiydi, anlıyor musun? Anlıyorum. Yazılarını kendimi senin gibi zeki hissederek zaferle okurdum. Yalnızca seni değil, beni de alkışlıyorlardı, emindim bundan. Biz ikimiz birlikteydik çünkü. Biz o kalabalıklardan çok daha başka bir yerdeydik. Seni çok iyi anlıyordum. Ben de senin gibi sinemalara, futbol maçlarına, fuarlara, panayırlara giden o kalabalıklardan artık nefret ediyordum. Hiçbir zaman adam olmayacaklarını, her zaman aynı budalalıkları edeceklerini, aynı masallara kanacaklarını, en masum gözüktükleri o içler acısı, göz yaşartıcı fukaralık ve zavallılık anlarında bile yalnızca kurban değil, aynı zamanda suçlu ya da en azından suç ortağı olduklarını düşünüyordum. Kurtarıcı diye bekledikleri sahtekarlarından da, en son başbakanlarının en son budalalıklarından da, askeri darbelerinden de, demokrasilerinden de, işkencelerinden de, sinemalarından da bıkmıştın artık. Bunun için seviyordum seni. Yıllarca her yazından sonra heyecanla düşündüğüm gibi işte bunun için Celal Salik'i seviyorum diyordum ve her seferinde yepyeni bir heyecana kapılarak gözlerimden yaşlar akarak seviyordum. Dün bülbül gibi şakıyarak eski yazılarını nasıl bir bir hatırladığımı sana kanıtladığımda böyle bir okurun olabileceğini tahmin edebiliyor muydun? Belki, biraz. Dinle o zaman. Kendi acıklı hayatımın ücra bir noktasında, bu rezil dünyamızın yavan ve sıradan anlarının birinde, parmağım yontulmamış bir hayvanın kapadığı, dolmuş kapısına sıkıştığı zaman, emekli maaşıma küçük bir ek sağlamak için gerekli kağıtları hazırlarken, 5 para etmez bir herifin ukalalıklarına sabretmek zorunda kaldığımda, yani sefaletimin tam orta yerinde, birden bir can kurtaran simidine sarılır gibi şu düşünceye sarılırdım hemen. Celal Salik ne yapardı bu durumda? O ne derdi? Onun gibi davranıyor muyum acaba? Son 20 yılda bu son soru bende bir hastalık oldu. Bir akraba düğününde havayı bozmamak için herkesle birlikte halay çekerken ya da vakit öldürmek için gittiğim mahalle kahvesinde kağıt oyununda 66'da kazanıp neşeli kahkahalar atarken birden gene düşünürdüm. Hiç Celal Salik böyle yapar mıydı? Bütün akşamımı rezil etmeye yeterdi bu, bütün hayatımı. Bütün hayatımı Celal Salik şimdi ne yapardı, Celal Salik şimdi ne yapıyordur, Celal Salik şimdi ne düşünüyordur diye sormakla geçirdim. Ama yalnızca böyle olmakla kalsaydı gene iyiydi. Fazladan kafama bir de şu soru takılırdı. Celal Salik benim hakkımda ne düşünüyordur acaba? Yıllar yılı senin bir kere olsun beni hatırlamayacağına, düşünmeyeceğine, aklından bile geçirmeyeceğine karar verecek kadar mantığımı işlettiğimde soru şu şekle dönerdi. Celal Salik beni bu halimde görse benim hakkımda ne düşünürdü acaba? Sabah kahvaltısından sonra üzerimde hala pijamalar, sigara içişime tanık olsaydı Celal Salik ne derdi? Vapurda yanındaki kısa etekli ve evli bayanı rahatsız eden serseriye nasıl çıkıştığımı işitseydi Celal Salik ne düşünürdü? Bütün yazılarını kesip onka marka klasörlerde sakladığımı bilseydi acaba Celal Salik ne hissederdi? Onun hakkındaki düşüncelerimi, hayat hakkındaki bütün düşüncelerimi öğrenseydi acaba Celal Salik ne derdi?